Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19'de 1403, Hicri Kameri 7 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 8 Ocak 2025 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İranofobi efsanesi, Kukuluz Klan, Amerikan tarihinde nefretin ve ırkçılığın karanlık gölgesi ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Kum halkı İslam devrimi lideriyle bugün görüşecek. İran Dışişleri Bakanı diplomasi meydanın gücüne dayanarak ilerlediğini belirtti. Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı dünyanın en karmaşık ve şaşırtıcı hava operasyonunun İran adına yapıldığını belirtti. İran, Fransa'nın bölgeye yönelik yapıcı olmaya yaklaşımını yeniden gözden geçirmesini istedi. Hakan Fidan, YPG ortadan kalkmazsa gereği askeri harekattır dedi. Ve Hamas, Araplar ve Müslümanlardan İsrail'in açgözlülüğüyle mücadele etmelerini istedi. Şimdi haberler. Kum şehrindeki tarihi 19'de 1356, miladi 9 Ocak 1978 ayaklanmasının yıl dönümü vesilesiyle bugün Kum halkından bir grup İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene ile bir araya gelecek. Hicri Şemsi 19'de 1356'da Kum şehri alimleri, hocaları ve medrese öğrencileri Tahran'ın güneyinde Pehlevi rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin şahsiyetine yönelik hakaretine karşı protesto gösterisi düzenlediler. Bu gösteriler Pehlevi rejiminin güvenlik güçleri birçok göstericiyi kanlar içinde bıraktı. Sahab haber ağına göre 19'de 1356 Kum halkın ayaklanması İslami harekatın kaderini ve yolunu belirleyen önemli bir olay olarak kabul ediliyor. Bu ayaklanma, İran halkının uyanışının başlangıcı ve devrimin kıvılcımı olarak anılır. Tarihi 15 Hordad 1342, miladi 5 Haziran 1963 ayaklanmasından 14 yıl sonra gerçekleşen bu harekat, bir kez daha kumun devrimin atan kalbi ve Pehlevi rejimine karşı mücadelenin merkezi olarak tanıttı. İran Dışişleri Bakanı, İran Cumhurbaşkanı'nın Tacikistan'a yaklaşan ziyaretini iki ülke arasındaki işbirliğini mümkün olduğunca güçlendirmek için büyük bir fırsat olarak değerlendirdi. Sahab'ın İran'dan naklen aktardığı haberine göre Seyyid Abbas Irakçı, iki ülke arasındaki derin tarihi, kültürel medeniyet ve dil bağlarının yanı sıra ekonomik ve ticari alanlar ile diğer alanlarda ikili işbirliğini genişletmeye yönelik birçok kapasitenin varlığı nedeniyle Tacikistan'ın İran'ın dış politikasındaki önemine ve ayrıcalıklı konumuna işaretle bu fırsatlardan maksimum düzeyde yararlanmak için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai Hamane yerli ve yabancı medya muhabirleriyle düzenlediği basın toplantısında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın Tacikistan ziyaretiyle ilgili bir soruya yanıt vererek bu gezinin programları yapıldığı ve Cumhurbaşkanı bu yıl Ocak ayında üst düzey bir heyetle 2 günlük gezi için Tacikistan'a gidecek dedi. İran İslam Cumhuriyeti, Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arası yer aldı ve Duşanbe'de büyükelçiliğini açan ilk ülke oldu. İran Dışişleri Bakanı, diplomasinin meydanın gücüne güvenerek ilerlediğini, meydanın gücüyle de diplomasinin ulusal onuru güvence altına almasının önünü açtığını söyledi. İran'ın haberine göre İran Dışişleri Bakanı Şehit Süleymani'nin direniş ekolünü sahaya taşıyarak onu bir eksen, cephe ve direniş hareketine dönüştürdüğünü belirterek bu eksen bölgede güçlü ve onurlu bir şekilde varlığını sürdürmekte ve Siyonist rejimle hegemonya düzeyiyle mücadele etmektedir dedi. Seyyid Abbas Irakçı Salı günü Hac Kasim ekolleri standartlarında yöneticiler ve personel onurlandırma merasiminde yaptığı konuşmada Şehit Süleymani ekolü aslında direniş ekolüdür ve bu ekolün teorisyenleri İslam devriminin liderleridir. İmam Hümeyni'nin düşünceleri ve devrim liderinin öngörüleri bu ekolü güçlendirmiştir ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı sözlerine düşmanlar şehitlerin kanının bu direniş hareketini büyüttüğünü anlamıyor. Direniş ekolü şehitlerin kanıyla gelişir ve hedeflerine ulaşır diye devam etti. Irakçı ayrıca şehadet başlığı başına bir ekol ve bu ekol içinde bir olgudur. Direniş ekolünün liderleri genelde şehit olan kişilerdir ve onların kanıyla bu hareket daha da ileriye taşınır dedi. Bazı direniş liderlerinin özellikle son aylarda şehit olan Hasan Nasrullah'ın şehadetine atıfta bulunan Irakçı, şehit Nasrullah'ın kanıyla Hizbullah hareketinin daha güçlü ve verimli hale geleceğinden şüphem yok ifadelerini kullandı. İran'ın Londra Büyükelçiliği, İngiliz parlamentosunun bir üyesinin şehit Kor General Kasım Süleymani'nin Amerikan terör rejimi tarafından terör edilmesine ilişkin açıklamalarına tepki vererek, bu açıklamalar Birleşmiş Milletler üyesi bağımsız bir ülkeye karşı savaşa ve saldırıya davettir ifadesine yer verdi. Parlamento üyesi ve eski İngiliz Güvenlik Bakanı Tom Togenhout, geçtiğimiz günlerde yaptığı çirkef açıklamada Amerikan terör rejimi tarafından şehit Kor General Kasım Süleymani'ye gerçekleşen suikastı destekledi. Londra'daki İran Büyükelçiliği pazartesi günü X sosyal medya hesabında yayımlanan bir mesajda Tom Togenhout'un açıklamaları keyfi, tamamen yasa dışı ve ahlak dışı cinayet ve suikastların teyidi olup pervasızca Birleşmiş Milletler üyesi bağımsız bir ülkeye karşı savaşa ve saldırıya davettir paylaşımında bulundu. İngiltere'deki İran Büyükelçiliği ayrıca sadece sorunlu bir geçmişe sahip, cahil ve sorumsuz bir kişi kanunsuzluğu onaylayacak, şiddeti teşvik edecek ve başka bir ülkeye saldırı önerecek kadar aşağılık olabilir ifadesinin de altını çizdi. İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Ordu Hava Kuvvetleri'nin H-3 operasyonu gibi başarılı operasyonları İran tarihinde kaydedilen dünyanın en karmaşık ve şaşırtıcı hava operasyonları gerçekleştiren usta komutanların ve deneyimli pilotların planlamasının sonucuydu açıklamasında bulundu. Sahab'ın İsna'dan naklen aktardığı haberine göre Tuğgeneral pilot Hamid Vahedi, İran Hava Kuvvetleri'nin düşmanın hava gücünü bastırmadaki rolüne değinerek, Irak'taki Baas rejimi İslami İran topraklarına ilk saldırılarını gerçekleştirdiğinde, ordunun hava kuvvetleri bir an bile tereddüt etmeden bu rejimin askeri üslerine, petrol tesislerine ve hayatı yerlerine saldırıp isabetle vurdu, dedi. Tuğgeneral Vahedi, İran Hava Kuvvetleri birçok önemli operasyon gerçekleştirdi ancak daha fazla savaş uçağının, 300'den fazla Hava Kuvvetleri savaş uçağının katıldığı 140 uçak H-3 operasyonu, İran Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonların eşsiz bir örneğidir. Onların yardımıyla İran Hava Kuvvetleri, düşman topraklarına binlerce kilometre girmenin yanı sıra, Irak Baas rejiminin altyapı ve hayati mevzilerini vurup yok edebildi ifadesine dikkat çekti. Hava kuvvetleri pilotlarının yüksek zeka ve kabiliyetlerine değinen Vahedi, 140 uçak H-3 operasyonunda 8 Phantom savaş uçağı tespit edilmeden 3 aşamadan fazla havadan yakıt ikmaliyle Baas rejiminin Ürdün sınırındaki 3 üssünü imha etmeyi ve 50'den fazla düşman savaş uçağını çok alçak irtifada ve radarların görüş alanından uzakta imha etmeyi başardılar diye ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fransa Cumhurbaşkanı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne ilişkin son iddialarını reddederek, bu iddiaları asılsız, çelişkili ve spekülatif olarak nitelendirerek, Fransa'nın Batı Asya bölgesinde barış ve istikrara yönelik yapıcı olmayan yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmesini istedi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsmail Bekai, bölgesel barış ve istikrara karşı acil ve gerçek tehdit İsrail'in işgal rejimidir ki işgal altındaki Filistin'de işgalin ve soykırımın sürdürülmesinin yanı sıra Amerika ve Fransa dahil bazı Avrupa ülkelerinin tam desteğiyle askeri saldırganlığın ve yayılmacılığın kapsamı sürekli olarak bölgedeki farklı ülkelere doğru genişledi açıklamasında bulundu. Sözcü Bekai, Fransa Cumhurbaşkanı'nın liderleri Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan soykırımcı ve apartheid rejimini suçlamak yerine her zaman barış ve saygının habercisi olan ve uluslararası hukukun ilkelerine bağlı bir ülkeyi suçlaması çok talihsiz bir durumdur, dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı'nın İran'ın nükleer programıyla ilgili iddiasını reddederek, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri uluslararası yasalar çerçevesinde ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sıkı ve sürekli denetimi altındadır ve COEP yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddeden ve diğer yandan nükleer silah edinen ve toplu katliam yapan soykırım rejiminde önemli bir rol oynayan bir hükümetin yanlış iddialarda bulunması açıkça aldatıcı bir girişimdir vurgusunda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı'nın İran'ın Afrika ülkeleriyle olan etkileşimlerine ilişkin endişesinden şaşkınlığını ve üzüntüsünü dile getiren Bekai, Afrika'da şiddet içeren sömürgecilik geçmişi olan ülkeler, bağımsız Afrika ülkelerine ve diğer uluslara müdahale edemezler diye ekledi. İran İslam Cumhuriyeti, Çin'deki depremde hayatını kaybedenlere taziyelerini iletti. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Çin hükümetine ve halkına başsağlığı dileyerek mağdurlara ve yaralılara acil şifalar diledi. Salı sabahı Çin'in güney batısındaki Dingri ilçesi 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem Pekin saatiyle sabah 9.05'te merkez üssü Shigaze şehri Dingri ilçesi Tsugu kasabasında meydana geldi. Depremin merkez üssünden 20 kilometrelik bir yarı çap içinde 27 köy ve yaklaşık 6900 kişi yaşıyor. Habere göre depremden etkilenen bölgeye 3400'den fazla kurtarma görevlisi ve 340'dan fazla sağlık personeli gönderildi. Çin'in merkezi yetkilileri depremden etkilenen bölgeye pamuklu çadırlar, kışlık montlar, yorganlar ve portatif yatakların yanı sıra yüksek ve soğuk bölgeler için özel yardım malzemeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 22 bin yardım malzemesi gönderdi. Çinli yetkililere göre Çin'deki depremde ölenlerin sayısı 95'e, yaralıların sayısı ise 130'a çıktı. En iyi kısa film yönetmeni onuru ve Amerika Festivali'nin en iyi kısa senaryosu ödülü İran filminin yönetmenine verildi. Sahab kanalının İrna'dan naklen aktardığı habere göre, Suretgar adlı kısa filmin yönetmeni, yazarı ve yapımcısı Ramin Hoseynipur, Aralık 2024 ve Ocak 2025'te New York Uluslararası Film Festivali'nde en iyi kısa film yönetmeni ve en iyi kısa senaryo ödüllerini kazandı. Mevlana ve Şems Tebrizi'nin Hicri Kameri 642 yılındaki biyografisini içeren kısa belgesel film Suretgar, gerçek bir hikaye ve anlatıma dayanarak yapılmıştır. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin kuzeydoğusunu hakimiyeti altında tutan YPG'nin Türkiye'nin Amerika ve başka aracılar vasıtasıyla ilettiği ultimatumu yerine getirmemesi halinde askeri harekatın kaçınılmaz olacağını söyledi. CNN Türk'te yayımlanan Tarafsız Bölge programında gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Fidan, Trump yönetiminin buna karşı çıkması halinde dahi operasyon seçeneğinden vazgeçilmeyeceğini, çünkü halkın güvenliği ve devletin muhafazasının bunu kaçınılmaz hale kıldığını dile getirdi. Dışişleri Bakanı, yabancı terörist savaşçıların ülkeyi terk etmesi, örgütün üst düzey Suriyeli yöneticilerinin ülkeyi terk etmesi, kadroların silahlarını bırakarak yeni sisteme dahil olmaları gerekiyor. Bu kansız, problemsiz bir geçiş. Onun ortadan kalkması gerekiyor. Kalkmazsa gereği askeri harekattır. Şam onlarla konuşuyor, söyledi. Bir daha söyleyecek. Başkasına hapishane hizmetleri sunarak başkasından para alıyorsun. 80 tane devletle aynı yatağa giriyorsun. Hangi ülkeden, hangi servisten ne aldın, kime ne göz verdin, ne söz verdin, haddi hesabı yok ortada. Bu maskaralı artık son verilmesi gerekiyor bölgede, dedi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Arap ve İslam ülkelerinin Siyonistlerin Arap ve İslam topraklarına yönelik açgözlülüğüyle yüzleşmesini istedi. Sahabın İrna'dan naklen aktardığı haberine göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, işgal altındaki topraklara ait sahte haritaların yayınlanmasına verdiği tepkide Arap ülkeleri ve Arap Birliği, Siyonistlerin haritalarının yayınlanmasına ve Filistin, Ürdün, Suriye ve Lübnan'ın ilhakına yönelik açgözlülüklerine karşı güçlü tavır almalıdır ifadesine yer verdi. Hamas hareketinin açıklamasında Siyonistlerin resmi hesaplarını istemesi ve işgalci liderlerin Ürdün, Suriye ve Lübnan'da dahil olmak üzere Filistin ve Arap topraklarının ilhakına yönelik açıklamalarının saldırgan doğası ve yayılmacı emelleri doğrultusunda dikkat çekerek, işgalci Siyonist liderlerin düşmanca açıklamaları, işgalci rejimin hırslarıyla yüzleşmek ve suçlarını durdurmak için Arap ve İslam hükümetlerinin güçlü pozisyonlarını gerçekleştiriyor ifadesine dikkat çekildi. Ve İsrail'li esirlerin aileleri bu rejimin başbakanına İsrail Yüksek Mahkemesi'nde dava açtı. Sahab'ın İrna'da naklen aktardığı haberine göre İsrailli esirlerin ailelerinden 112 kişi, Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Filistin İslami Devleti Hareketi Hamas ile esir takası konusunda anlaşmaya varılması yolunu engellemekle suçladı. Bu şikayetin ardından İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv'de gösteri yaparak Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasının imzalanmasını talep etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Dey 1403 Hicri Kameri 7 Recep 1446 ve Miladi 8 Ocak 2025 Çarşamba. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şems'i 19 Dey 1395'te Ali Ekber Haşimi Rafsanjani olarak tanınan Ayetullah Ekber Haşimi Behramani kalp krizinden dolayı vefat etti. Ayetullah Rafsanjani Kerman eyaletinin Rafsanjan ilçesine bağlı Behraman köyünde Hicri Şems'i 3 şehriver 1313'te dünyaya geldi. Ayetullah Burucer'de, Ayetullah Golpaygane, Ayetullah Hayriyes'te ve İslami Kalabi kurucusu Rahmetli İmam Hümeyni gibi büyük dini alimlerin öğrencisi olan Ayetullah Haşimi Rafsanjani, dini eğitimine 14 yaşında Kum kentinde başladı ve iştihat derecesine ulaşmayı başardı. İslam İnkılabı'nın zaferi ulaşmasından önce İmam Hümeyni, hareketine katılan Rafsanjani halkın despot şah rejimine karşı ayaklanmasında güçlü bir role sahipti ve inkılap sonrasında ise bu yapıcı görevini devam ettirdi. Hicri Şems'i 1368'de halkın oyu ile İran Cumhurbaşkanı olarak seçilen Ayetullah Rafsanjani, 1372'de ikinci dönem için yeni Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Ayetullah Rafsanjani 1376'da İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin hükmüyle nizam maslahatını belirleme konseyi başkanı olarak atandı ki bu görevi ömrünün sonuna kadar sürdürdü. Ayetullah Rafsanjani İslam İnkılabı yolunda ömrü boyunca faaliyet ettikten sonra Hicri Şems'i 19 Dey'de kalp krizi neticesinde vefat etti. ...38 yıl önce bugün Hicri Şems'i 19 Dey 1365'te Irak'ın ikinci önemli kenti olan Basra kentinin doğusunda Debrik Saddam rejimi ordusuna karşı İranlı mücahid askerler tarafından Kerbela 5 adlı büyük operasyon başladı. Bu bölgenin taşıdığı önem nedeniyle Irak'ın Basra rejim ordusu çeşitli engeller kurdu. Ancak İranlı cesur askerler Allah'a tevekkül edip bu engelleri başarıyla geride bırakarak mütecavız Irak askerlerine büyük hezimete uğrattı. Öyle ki Irak ordusu Kerbela 5 operasyonunda 80 savaş uçağı ve 700 tankını kaybetti ve binlerce Iraklı asker öldü veya yaralandı. ...19 yıl önce bugün Hicri Şems'i 19 Dey 1384'te İranlı cesur askerlerden Tümgeneral Ahmet Kazemi şehit düştü. Hicri Şems'i 1337'de İran'ın İsfahan kentindeki Necefabad'da dünyaya gelen Ahmet Kazemi, İslam İnkılabı'nın zaferiyle birlikte 23 yaşındayken Hicri Şems'i 1359'da İnkılap karşıtı gruplarla savaşmak için İran'ın Kürdistan kentine gitti. Şeyh Kazemi'nin üstün cesaretinden dolayı İslam İnkılabı rehberi ona 3 fetih madalyası taktı. Hicri Şems'e 1384'te İran Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Tümgeneral Ahmet Kazım'e Tahran'dan uçakla Urumiye'ye gittiği sırada refakatindeki 10 arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Yıl önce bugün Hicri Şems'e 19'de 1356'da İran'da Müslüman halkın katılımıyla Despot Şah rejimine karşı ilk geniş kapsamlı protesto gösterileri Hicri Şems'e 15 Şordat 1342 kıyamından sonra Kutsal Kum kentinde düzenlendi. Böylece 14 yıl aradan sonra İran halkı inkılapçı ruhuyla Hümeyni'ye selam sloganını haykırdılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Erdoğan'dan teşkilatlarına uyarı, parti ticarethaneye çevirmeyin.
Cumhuriyet.
İktidar ihracattaki artışla övünüyor ancak Türkiye'nin ürettiği ürünlerde ithalat artıyor. Üretimden kaçış alarmı.
Ve Yeni Asya.
Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 6 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde "Emekli de çalışan da aç" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hükümetin uyguladığı yanlış ekonomi politikaları yüzünden geçtiğimiz yıl bir önceki yıl gibi başta asgari ücretli, emekli, çalışanlar olmak üzere bütün vatandaşlarımız için ekonomik olarak zor bir yıl oldu. Hayat pahalılığı ve yoksulluk arttı. İktidar 2024 yılında yaptığı gibi 2025 yılında da enflasyonun yükünü çalışan ve emeklilere yükleyecek. Çalışanlar ve emekliler için 2025 yılının da çok kötü geçeceği şimdiden belli oldu. Bunu asgari ücrete yapılan zamla görmek mümkün. Türk İş'in Aralık 2024 için belirlediği açlık sınırı 21.083 lira. İşçi temsilcilerinin katılmadığı 2025 yılı için belirlenen asgari ücret ise 22.104 lira. Asgari ücretliler yeni yılda açlık sınırının 1000 lira üzerinde maaş alacak ama Şubat veya Mart ayında ücretleri açlık sınırının altında kalacak. Son yıllarda asgari ücret ortalama ücret haline geldi diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Vergi artışları %44, enflasyon %47 olurken asgari ücretliye %30, memur ve emeklilere %17 zam yapılması ücret adaletsizliğini daha da artıracak. İnsanlar 2025 yılında daha aç, daha yoksul duruma düşecek. Aynı durum düşük emekli maaşı alanlar için de geçerli. Daha önce asgari ücretin üzerinde alan emeklilerin büyük kesimi hem açlık sınırının hem de asgari ücretin altında maaşa mahkum edildi. İktidar yanlış ve adaletsiz ücret politikası ile sistemi bozdu. İcat edilen kök ücret uygulamasının altından kalkamıyor. İktidar yine torba kanunla en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenlemeyi meclise getirecek. Öyle görünüyor ki emekli ücret farkını önümüzdeki ay ancak alabilecek. 2008 yılından bu yana aylık bağlama oranını düşürmesiyle emekliler arasında ciddi farklar oluşurken, memur emekli aylıklarının dahi asgari ücretin altına gerilediği bir dönem yaşanmıştı. Bu durum her yıl emekli ve yeni emekli olacaklar için daha kötüye gidiyor. Anlaşılan o ki geçen yıl olduğu gibi bu yılda emekli ve çalışanın yüzü gülmeyecek. Çalışanların enflasyonun altında ezdirilmeyeceği söylenirken inim inim inletilecek. Kemerde sıkıla sıkıla delik kalmadı. Memur emeklilerinde de durum aynı. 2002 yılında ortalama memur maaşı oranı %87 iken bu oran %41'e geriledi. Memura verilen 8 bin liralık seyyanen para emekliye verilmediği için ücretler arasındaki makas daha da artarak devam ediyor. Bu da insanların emekli olmasını engelliyor. Netice itibariyle işsizlik de artıyor. Emekli ve çalışanlar gibi Bağkurlu, çiftçi, üretici ve esnaf da geçen yıl ekonomik olarak zor bir yıl geçirdi. 2025 yılında bu kesimler için daha zor bir yıl olacak. Bu şimdiden belli. Bu kesimlere seçim öncesi verilen sözler tutulmadı. EYT düzenlemesinin sağlanması, 3600 ek göstergeden yararlanamayanlara bu hakkın verilmesi, Bağkur tescil ve esnaf prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi, ehliyet affı, memur disiplin affı, üniversiteli işçilerin statü değişikliği gibi konular da 2025'e kalan problemler arasında.
Raşit Yıldırım 6 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde Gıda ve Beslenme Meselemiz başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Uzun zamandır enflasyondan, özellikle gıda fiyatlarındaki enflasyondan şikayetçiyiz. Gelirlerin kaşıkla, gıda fiyatlarının kepçeyle arttığı mevcut ortamda dar gelirliler yeterli, sağlıklı ve kaliteli gıdaya erişemiyorlar. Yanlış anlaşılmasın, kaliteli gıda derken Karakovan balı veya manda yoğurdunu kastetmiyoruz. Uluslararası kuruluşların ve bilim insanlarının belirlediği asgari beslenme standartlarından bahsediyoruz. Asgari beslenme koşulları, insan hakları evrensel bildirgesi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi, çocuk haklarına dair sözleşme, dünya gıda güvenliği bildirgesi gibi pek çok uluslararası sözleşmelerde tanımlanmıştır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Tüketiciler gıda fiyatlarından yakınırken üreticiler ne yapıyor? Üreticiler de yeterli para kazanamadıklarını, bu sebeple üretmeye devam etmeyeceklerini, zaman zaman da ürünlerinin tarlada kaldığını ifade ediyorlar. Yetersiz ve kalitesiz beslenme özellikle orta uzun vadede çok ciddi sağlık problemlerine yol açacağı gibi zihinsel ve fiziksel yönden zayıf nesillerin oluşmasına yol açar. Nüfus artış hızımızın da azaldığı dikkate alınırsa, en önemli ve en acil sorunlarımızdan birinin gıda ve beslenme sıkıntısı olduğunu söylemeliyiz. Gıda arzının sürekliliği, ülkelerin bağımsızlığı ve toplumsal istikrarı için kritik bir öneme sahiptir. Gıda ithalatına bağımlı ülkeler, dış şoklara ve krizlere karşı savunmasız hale gelirler. Buna karşılık başarılı tarım politikaları uygulayan ülkelerde daha az istihdam sorunu yaşanır, sosyal entegrasyon artar, ekolojik denge korunur, biyolojik enerjiyle enerji çeşitliliği artar, tarımsal girdilerle sanayiye destek olunur ve stratejik güç haline gelinir. Savaş, salgın, doğal afet gibi krizlerde daha dirençli hale gelinir. Stratejik önemi olan tarım faaliyetlerinin geliştirilmesi için önemli olduğunu düşündüğümüz bazı öneriler aşağıda özetlenmiştir. Tarımsal planlama, gıda fiyatlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İyi bir tarım planlaması, arz ve talep dengesini sağlamaya yönelik stratejiler geliştirerek gıda fiyatlarının istikrarlı kalmasını veya düşmesini sağlayabilir. Yıllık, 5 yıllık ve stratejik tarım planları yapılmalı, arz ve ihracat dahil talep arasında denge sağlanmalıdır. Şu anda stratejik belgeler ve eylem planları, Ulusal Tarım Stratejisi, Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı, Kırsal Kalkınma Programları, Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli, Destekleme Politikaları, İklim ve Risk Yönetimi şeklinde adlandırılmış uygulamaların yapıldığı iddia ediliyor olsa da, gerçekte bu planların vitrinde kaldığı veya iyimser bakış açısıyla eksik uygulandığını söylemeliyiz. Tarımsal teşvikler en az Tarım Kanunu 21. maddesinde belirlenen GSMH'nin %1'i seviyesinde olmalı ve sadece planlara uygun faaliyetler desteklenmelidir.
Tahran Radyosu.
Akın Aydın 6 Ocak tarihli Yeni Mesaj gazetesinde soru sırası bizde. Bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını hayretle takip ediyorum. Geçmişini bu kadar çabuk unutmasını şaşkınlıkla izliyorum. O eski Türkiye yok diyorlardı. Doğrudur. Tam 22 yıl oldu ama hala eskiyle kıyas yapıp üste çıkmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, 22 yıl önce zatınız ve aile efradınız böylesi zengin değildi. 44 yıl önce ise yer sofrasında yemek yediğinizi siz ifade etmiştiniz. Bu ülke bu hale geldiyse bugün benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlerden evine çöp rızık topluyor, götürüyorsa diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evine götürüyorsa, meydanlar açız açız diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun parasını ödeyemiyorsa, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diyorsa, benim halkım, vatandaşım %25'i açlık sınırının altındaysa, %50'si yoksulluk sınırının altındaysa, Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Kim bu vebali üstlenecek? Bu sözler ve daha fazlası sizin, Sayın Cumhurbaşkanım. 22 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Artık Anadolu'da bile insanlar pazar atıklarından, çöp konteynerlerinden evlerine rızık götürüyor. Vatandaş kirasını, faturalarını ödeyemiyor. 34 milyon kişi bankalara borçlu. Ödenememiş ve takibe girmiş. Hacize başlanacak borç miktarı 110 milyar lirayı aşmış. Bu tablo sadece sizin iktidarınızda ortaya çıktı. Sokağa çıkmadığınız, pazar yerlerine gitmediğiniz için yandım Allah nidalarını duymamanız normal. Ama sizde önce milletin %25'i açlık sınırı altında bir geliri sahipken siz bu oranı %50'ye çıkardınız. Fakirliği bitireceğiz dediniz ve dediğinizi yaptınız. Artık bir kesim ultra zengin devletin sahibi, millet ise aç. Fakirliği bile bu millete çok gördünüz. Satmakla övündüğünüz, bir de yaptırmak ile. Sattıklarınız hesabını vermediğiniz gibi yaptırdıklarınızı da millete ödetiyorsunuz. Şimdi soru sırası bizde. Eğer darbecilerin anayasası dediğiniz kanunlara göre suç değilse bu ülkeyi bu hale kim getirdi sorusunu sormak isterim.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Efsaneler,
İran karşıtlığının bahanesi.
Değerli dinleyiciler, Efsaneler İran Karşıtlığının Bahanesi isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Benjamin Netanyahu bundan önce 6 Mart 2012'de Ester kitabını dönemin Amerika Başkanı Barack Obama'ya sunmuştu. O bu hareketiyle İranlıların Yahudilere yönelik düşmanlığını tarihi açıdan ele alarak Yahudileri kurtarmanın tek yolunun İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı önleyici bir saldırı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Netanyahu 3 Mart 2015'te Amerika Kongresi'nde Ester adlı bir Yahudi efsanesine atıfta bulunarak Yahudilerin geçmişte İranlıları katlettiğini ve bunu bu kez de tekrarlamayı planladıklarını iddia etmişti. Bu atıf sadece İranlılar ile Yahudiler arasındaki tarihi düşmanlığın bir teyidi olmakla kalmayıp aynı zamanda Netanyahu Amerikalı yetkilileri İran İslam Cumhuriyeti'ne önleyici bir saldırının gerekliliği konusunda etkilemeye çalışıyordu. Ancak macera bununla bitmiyor. 6 Mart 2012'de de bu kitabı dönemin Amerika Başkanı Barack Obama'ya sunmuş ve bu tür eylemleriyle Yahudilerin savunucusu yaklaşımını güçlendirmeye çalışmış ve İran'ın liderlerini Haşayar Şah'a benzetmişti. Sahte İsrail rejiminin başbakanı Benjamin Netanyahu halihazırda yine aynı stratejiyi sürdürüyor. Netanyahu Ester hikayesini kullanarak kendisini Yahudilerin kurtarıcısı, Ester hikayesinin başyazarı Mordehai'nin konumuna yerleştirmek ve İran'ın liderlerini de Haşayar Şah'la kıyaslayarak istediği sonuca ulaşmak istiyor.
Ester kitabı orijinal Tevrat'ta sonradan eklenen 11 hikayeden biridir. Bu yüzden bu hikayenin Yahudiler açısından hiçbir dini kutsallığı bulunmamaktadır. Tevrat'a eklenen hikayelerden bazılarının tarihi bir kaynağı bulunmakta. Fakat Ester hikayesi tarihçiler tarafından tarihsel olarak onaylanmamış, sadece dini bir efsane olarak değerlendirilmiştir. Ester, Haşhayar Şah'ın hükümdarlığı sırasında Susa'da yaşayan Yahudi göçmen bir kadının hayali ismidir. Haşhayar Şah, M.Ö. 465'ten 485'e kadar İran'ı yöneten 5. Ahamenid kralıydı. Ester kitabına göre Haşhayar Şah, saltanatın 3. yılında büyük bir ziyafet düzenler. Tüm bakanlarını, birliklerini, kölelerini, krallığının ihtişamını sergilemeye davet eder. Kral, kraliçe Vaşti'nin de bu ziyafete katılmasını emreder. Fakat hoş bir kadın olarak tanınan kraliçe Vaşti bu emre itaat etmez. Bazıları kraliçenin ziyafete gitmemesinin nedeninin hastalık olduğuna inanırken bazıları da kralın onun güzelliğini ziyafete katılan konuklara göstermek niyetinde olmasından kaynaklandığına inanıyor. Vaşti'nin kralın emrine itaat etmemesi neticesinde bu tür itaatsizliklerin kadınlar ve diğer insanlar arasında yaygınlaşmasından endişeye kapılan kralın yanındakiler, kraldan kraliçeyi kraliyet kanunlarına göre kraliçelikten azledip onun yerine daha liyakatli birinin getirilmesini önerirler. Kral da öyle yapar. İran'ın her yerine ajanlar gönderip tüm genç kızların saraya getirilmesini emreder. Bu kızlar kralın huzurundaki davranış ve hareketleri konusunda eğitilmek üzere saraya emanet edilir. diğer kızlarla birlikte Hadassa'da saraya getirilir. Vaşti'nin yerini almak üzere tüm güzel kızların arasından Yahudi asıllı Hadassa seçilir. Hadassa kuzeni Mordehai'nin önerisiyle Yahudi kimliğini gizler ve kendisini Pers adı olan Esther olarak tanıtır. Esther saraya getirilen tüm kızların arasından kraliçe olarak seçilir. Esther'in İran kraliçesi unvanını aldığı aynı dönemde Haşayar Şah'ın şansölyesi Haman, vergilerin ödenmemesi ve Yahudilerin kralın emrine itaatsizlik etmesi konusundaki endişelerini krala ileterek Haşayar Şah'ı halkın olası komploları konusunda bilgilendirdi. O, halkın krala karşı itirazları başlamadan kralın daha hızlı davranarak harekete geçmesi gerektiğini söyler. Ancak şahın kontrolünü elinde tutan Esther, Haman'ı bir hain gibi göstermeye çalışıp onun kralı öldürme planı yaptığını söyleyerek Haman'ın idam edilmesini emreder. Esther ve Mordehai'nin komplosu Haman'ı öldürmekle de bitmez. Onlar İran padişahından Haman'ın 10 oğlunun da öldürülmesi emrini alırlar. Ama Esther ve Mordehai Haman'ın oğullarının öldürmesiyle yine de yetinmezler. Onlar İranlılar arasında korku, ibret ve dehşet yaratmak için düşmanlar ve muhalif Yahudilerin kaderini herkese göstermek amacıyla cesetlerini şehrin ortasında asarlar. Haman'ın öldürülmesinin ardından artık saraya da nüfuz etmiş olan İran'da yaşayan göçmen Yahudiler İranlıları katletmeye başlayıp 2 günde 77 binden fazla İranlıyı öldürdüler.
Evet, buraya kadar anlattıklarımız Esther'in hikayesinin özetiydi. Şimdi bu konuda tarih araştırmacılarının düşüncelerinden bahsedelim. Yahudilik tarihi ve eski İran kültürü üzerine ünlü bir araştırmacı olan üniversite profesörü Shaul Shaked, İranika ansiklopedisinde Purim ile ilgili hikayenin tarihsel açıdan gerçekliğine dair hiçbir kanıt bulunmadığına inanıyor. Genellikle hikayenin tarihsel gerçekliğine şüpheyle bakılıyor. Bu kitap, saray entrikaları ve mucizevi kurtarmalarla ilgili ünlü romanların içeriğinin bir örneği olarak adlandırılabilir. Kendisi de Yahudi olan Fransız yazar, araştırmacı ve arkeolog James Darmstadter, Esther ve Mordehai'nin hikayesinin tarzının Sasani dönemi hikayelerine benzediğine inanıyor. Ona göre bu hikaye, Yezgerd ile Şuşandoht arasındaki evlilik bağının yeniden inşasıydı. Çünkü Haşayar Şah'ın karısı kraliçe Amistris'ten başkası değildir ve tarihte Vaşti adında bir şahsın ismi geçmemektedir. Bazı araştırmacılar Esther'in öyküsünü eski bir Pers öyküsü olan Binbir Gece Masalları kitabıyla ilişkilendirdiler. Aradaki fark şu ki Şehrazad'ın hikayesinin şahı her gece masum bir insanı ölümün kucağına gönderirken Esther'in hikayesinin şahı onu öldürme niyetinde olmadığı gibi çok nazik ve merhametli biriydi. Bu kitapta Esther, Mordehai adında Yahudi bir adamın çırağı olan bir kadındır. Mordehai ona sürekli olarak Esther'in Yahudi halkına karşı sorumluluklarını hatırlatıp onu harekete geçmeye teşvik etti ve bir süre sonra kendisi de kurtarıcı rolünü üstlendi. Eğer bu hikayenin doğru olduğu varsayılacak olursa, bu durumda kraldan 77 bin kişinin idam hükmünün onayını alan Esther, Şehrazad'ın tam tersi yola sapmış, merhametli şahın kana susamış bir ejderhaya dönüştüğü görülür. tarih profesörü ve arkeoloji araştırmacısı Doçent Samuel Kennedy Eddy'ye göre Esther'in kitabı Babil mitolojik edebiyatından kaynaklanan düşünce ve fikirlerle doludur. Zira bir kadının bir krala fikrini dayatması Yahudi düşüncesinden çok M.Ö. 5. yüzyılın Babil ruhuna uygundur. Üstelik Esther kitabındaki karakterlerin hiçbiri aslında Yahudi değildir ve Haşayarşah dışında diğerlerinin isimleri Babil ve İlam tanrılarının isimlerindendir. Dünya Yahudi Ansiklopedisi Esther kitabı hakkında şöyle yazıyor. Çoğu bilim adamı Esther kitabını saldırı ve işgalden kaçınmak için eski bir ton ve görünümle sunulan çağdaş gelenek ve görenekleri anlatan bir efsane ve hikaye olarak görüyor. Kitapta isimleri geçen 127 vilayetin İran'ın 20 kadim vilayetiyle tuhaf bir tezatlık içinde olduğuna dikkat çekiliyor. İçerikler eğer doğruysa tarihçiler tarafından göz ardı edilemezdi. Kitapta kullanılan üslup, edebi yapı ve kitabın konumu tarihsel bir anlatımdan çok romantik bir öyküye gönderme yapıyor. Kuzeni ve vasisi olan Mordehai, kuzeni onu her gün ziyaret eden bir Yahudi olarak tanınırken Esther'in Yahudiliğini nasıl sakladığı da şaşırtıcıdır. Öfkesinin ateşiyle öldürülen ve sözde soyu yok olan Esther'in öyküsünün olumsuz karakteri Haman'dır. Esther'in hikayesinde Haşayarşah'ın büyük veziri Haman, Ahmeniş İmparatorluğundaki Yahudileri öldürme emrinin ana itici gücüdür. Bu, Haman'ın ırk açısından göçebe Araplara ait olmasına ve İranlı olmayan birinin asla İran İmparatorluğu'nun ikinci kişisi olamayacağı gerçeğine rağmen böyledir. Zira en önemli devlet yetkileri sürekli İranlıların elinde olmuştur.
Purim Yahudi halkının en eski geleneklerinden biridir. Bu kutlamanın ilk kez Yahudi halkını katliamdan kurtarmak için yapıldığı, sonrasında Yahudi tarihinde kaldığı belirtiliyor. Birçok kişi bu kutlamayı Esther kitabı ile ilişkilendiriyor. İranlıların toplu katliamının ardından Yahudilerin düzenlediği bir kutlama. Esther'in kitabına göre İran'ın geniş ülkesini 127 vilayetinde 2-3 gün içinde 77 bin veya 80 bin İranlı öldürüldü. Esther kitabının 9. bölümünde şöyle deniliyor. Kralın emrinin uygulanmasına yaklaşıldığında ve Yahudilerin düşmanları onları fethetmek için beklerken her şey tersine döndü. Yahudiler düşmanlarını mağlup etti ve Yahudiler onlara saldırmak isteyenlerle savaşmak için şehirlerde toplandı. Kimse Yahudilerin önünde durmadı. Çünkü korku bütün halkları ele geçirmişti. Bunun üzerine Yahudiler bütün düşmanlarını kılıçtan geçirip yok ettiler. Onlara istedikleri her şeyi yaptılar. Ve Yahudiler Susa Kraliye Sarayı'nda 3 gün içinde tam 500 kişiyi öldürdüler. Düşmanlarından 77 bin kişiyi öldürdüler. Ve ayın 15. gününde ise artık durdular. Bundan sonra Mordehai'nin emriyle bugüne kadar her yıl Yahudiler bu vesileyle Purim'i kutlar. İçki içip dans ederler. Misafirperver İranlılardan en ufak bir taciz görmemiş olan kendilerini sahanın galibi olarak görüyorlar. Sadece onların taciz ettiği yanılsamasını yaşıyorlar. Geçtiğimiz birkaç bin yıllık tarih Yahudilerin her zaman farklı milletler tarafından lanetlendiği ve aşağılanmanın doruğunda yaşadıklarını göstermiştir. Böyle bir olayın binlerce yıllık aşağılanma atmosferinde kutlanması dikkate alınıp üzerinde inceleme yapılması gerekir. Purim kutlaması Yahudilerin gücünü gösterecek bir olay olmadığı gibi böyle bir azınlığın böyle bir katliamı gerçekleştirmesi de kolay kolay kabul edilemez. Aksine bu kutlama ve çocukça abartılar aslında mutluluk ve etnik çatışmaların çözümü için kısa bir fırsattır. Tarihsel olarak Purim kutlaması iktidarsızlıklarını örtbas etmek için kurgusal hikayeler uyduran insanların hayalidir. Şimdi bile sahte İsrail rejiminin başbakanı Benjamin Netanyahu, İranlıları öldürme hayalleri ve iddialarıyla acizliğini örtbas etmeye çalışıyor. Oysa bu rejim tüm askeri imkan ve teçhizata ve Amerika'nın askeri ve siyasi desteğine sahip olmasına rağmen henüz Hamas ve Hizbullah gibi direniş gruplarıyla başa çıkamamıştır. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei de bu konuda şöyle buyurmuştur. Bu rejim İran milletinin düşmanları safında yer alacak konumda bile değildir.
Değerli dinleyiciler, Efsaneler İran Karşıtlığının Bahanesi adlı sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ku Klux Klan, Amerikan tarihinde nefretin ve ırkçılığın karanlık gölgesi. Muhterem dinleyiciler, Ku Klux Klan, Amerikan tarihinde nefretin ve ırkçılığın karanlık gölgesi isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden birine değinmek istiyoruz. Bugün Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden birine değinmek istiyoruz. Özgürlük ve eşitlik sloganlarının ışıltılı perdesinin arkasında nefretin, ayrımcılığın ve şiddetin ağır gölgesinin hakim olduğu yer. Bu program, tarihi yeniden okumaya ve özgür dünyanın lideri olduğunu iddia eden bir toplumda ayrımcılığın ve ırkçılığın devam edişini incelemeye bir davettir. Amerika Birleşik Devletleri'nin çalkantılı tarihinde çoğunlukta adalet ve eşitlik hikayelerine yer verilmiştir. Ancak bu anlatıların ve görünümlerin arkasında bu toprakların gerçek doğasını defalarca ortaya koyan derin nefret, ayrımcılık ve adaletsizlik değer göze çarpıyor. Bugün bu programda Amerikan tarihinin en karanlık sayfalarından birine işaret ederek adı şiddet, terör ve ırkçılıkla anılan bir grubun kuruluş yıl dönümü ile eş zamanlı olarak Ku Klux Klan'dan bahsetmek istiyoruz. 1865 Ayrılık Savaşları olarak da bilinen Amerikan İç Savaşları sona erdi. Kuzeylilerin zaferi ve köleliğin kaldırması siyahiler arasında bir umut dalgası yarattı. Ancak görünen o ki bu işin sonu değil. Güney eyaletlerinde yeni etkiden duyulan hayal kırıklığı ve kölelik üzerindeki kontrolün kaybı siyahlara ve onların destekçilerine karşı derin bir nefrete dönüştü. Ve bu koşullar altında 24 Aralık 1865'te Amerika'nın sona ermesinden sadece birkaç ay sonra iç savaş ve köleliğin kaldırılması bir grup konfederasyon gazisi Pulsak, Tennessee'de Ku Klux adlı bir örgüte buluşuyor. Klan kuruldu. Bu grubun adı Yunanca daire anlamına gelen Ku Klux ve İngilizce klan anlamına gelen klan kelimesinden üretilmiştir. Ancak asıl amaçları sosyal bir çevrenin ötesindedir. Beyaz üstünlüğünü yeniden tesis etmek istiyorlar. Amerika'da beyaz ırkın üstünlüğünü savunan en tehlikeli terör gruplarından biri de bu şekilde oluşuyor. Ku Klux Klan örgütü hızla gelişiyor ve köleliği destekleyen gruplar bu korkunç örgüte katılıyor ve silahlandıktan sonra siyahilere öldürüyor. Ku Klux Klan'ın faaliyetleri 1866'dan 1869'a kadar çok kapsamlıydı ve binlerce Amerikalı siyahi bu mezhebin üyeleri tarafından linçten, alçaktan asılmaya kadar iğrenç bir şekilde de öldürüldü. İlk yıllarda KKK üyeleri özgürlüğüne kavuşan siyahları korkutmak için şiddetli bir araç olarak kullandı. Beyaz maskeler, uzun kefene benzeyen elbiseler ve yanan haşlı sembolik törenler siyahi toplulukların kalplerine korku saldı. Raporlarda belirtiliyor. Geceleri Ku Klux Klan üyeleri yüzlerine özel bir maske takıyorlar. Beyaz kafen gibi uzun bir elbise ve sivri uçlu beyaz bir şapka takarlardı. Her gece suikast ve öldürme emri aldıklarında önce özel bir tören düzenlenirdi. Bu törende yüksekliği 30 metreydi aşan tahta bir haçın etrafında kur atıp yanmasını izlediler. Birlikte dini ilahiler söylediler ve ardından tebaalarının yanına gittiler. Her gece böyle bir töreni izleyen Amerikalılar ertesi gün derilerde, köprü atlarlarında ya da şehirlerden uzak yerlerde çok sayıda siyah ceset görüyorlardı. Ku Klux Klan halka açık mitingler ve geçit törenleri düzenleyerek beyaz üstünlüğü ve ırksal saflık ideolojisini destekledi. Amerika'nın beyazlara ait bir ülke olması gerektiğine inanıyorlardı ve Afrikalı Amerikalıların, göçmenlerin ve diğer dışlanmış toplulukların haklarını da baltalamaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla faaliyetleri sadece siyahilerle sınırlı değildi. Bu grup beyaz üstünlüğüne tehdit olarak gördü, her türlü değişikliğe karşıydı. Dolayısıyla Yahudiler, Katolikler ve göçmenler de onların nefretinin hedefi oldu. Ku Klux Klan ömrü boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli aşamalardan geçti. 19. yüzyılın sonlarındaki ilk dalgası esas olarak yeniden yapılanma ve Afrikalı Amerikalı haklarına karşı muhalefete odaklandı. Bu grup 1870'lerde federal hükümetin Ku Klux Klan'ı bastırmak için çıkardığı yasalar nedeniyle bastırıldı ve bu grubun birçok lideri tutuklandı. Ku Klux Klan bitmiş gibi görünüyordu ancak bu yalnızca bir kesintiydi. 20. yüzyılın başlarında özellikle 1915'ten itibaren artan ırkçılık ve göçmen karşıtı duyguların eksiği etkisiyle Ku Klux Klan yeniden ortaya çıktı. Bu ikinci dalgada Ku Klux Klan hedeflerini genişletti ve belirtildiği gibi yalnızca Afrikalı Amerikalılara değil aynı zamanda Katoliklere, Yahudilere ve göçmenlere de saldırdı ve daha geniş bir ırksal ve kültürel saflık programını da destekledi. Ku Klux Klan bu dönemde ve 1920'lerde zirveye ulaştı ve Amerika çapında milyonlarca üyesi vardı. Mesajlarını yaymak ve yeni üyelere çekmek için el ilanları ve videolarda dahil olmak üzere kamuya açık reklamları kullandılar. Durum böyle bir hal aldı ki bu noktada nüfuzları siyasete kadar uzandı. Öyle ki 1924 yılında Demokrat Parti Kongresi'nde yaklaşık 1000 temsilciden 343'ü Ku Klux Klan üyesiydi. Ancak o yılın sonuna gelindiğinde iç çatışmalar, ayrım gözetmeyen şiddet ve halkın tepkisi grubun etkisinin sonraki yıllarda yeniden azalmasına yol açtı. 1950'lerde ve 1960'larda sivil haklar hareketi sırasında Ku Klux Klan ırksal entegrasyona ve Afrikalı Amerikalıların sivil haklarına karşı şiddetli bir muhtele muhalif olarak yeniden ortaya çıktı. 1964 Amerikan başkanı seçimlerinde aşırı sağcı aday olan Barry Morris desteklemesinin yanı sıra sivil haklar aktivistlerine ve siyah topluluklara karşı bombalamalar ve cinayetlerde dahil olmak üzere birçok şiddet eyleminden sorumluydular. Bu dönemde siyah Amerikalı Müslümanların lideri Malcolm X ve 1965 ve 1968'de bu ülkedeki siyah Hristiyanların lideri Martin Luther King gibi önde giren sivil aktivistler bu grubun nefretinin kurbanı oldular. Amerikalı Müslümanların lideri Malcolm X ve 1965 ve 1968'de bu ülkedeki siyah Hristiyanların lideri Martin Luther King gibi önde giren sivil aktivistler bu grubun nefretinin kurbanı oldular. Kurbanları kurtarmak, yakmak veya alçaktan asmak gibi acımasız yöntemler Ku Klux Klan'ın bilinen araçları haline gelmişti. Hatta nefreti öğrenmek için törenlerine çocukları bile dahil ettiler ve 1960'larda Ku Klux Klan'ın kanlı sicili son oldu. Gerçek şu ki bu grup tarihi boyunca her zaman bazı finans kuruluşlarının ve Amerikalı yetkililerin örtülü desteğinden yararlanmıştır. Amerikan hükümetlerinin istisnasız hepsinin politikaları ırkçı eğilim ve eylemlere dayanıyor ve siyahiler daima aşağılama ve nefret ile görüyorlardı. Sadece bu suç mezhebinin kurulduğu 19. yüzyıldan bu yana değil, buna da hazır değiller. Köleliği yeniden canlandırmaya kararlı olan Ku Klux Klan'ın tutuklanması için bazı durumlarda aynı örgütün kilit üyeleri önemli hükümet pozisyonlarında da ulaşmış durumdadır. Bu demek ki bu örgütün terörist ilan edilmesi yönünde birçok girişime de neden olmuş ve bu grubun güçlendirdiği ırkçı nefret, neonaziler, gururlu oğlanlar gibi gruplar halinde Amerikan toplumunda açık bir yara olmaya da devam ediyor. Bugalo hareketi, beyaz üstünlüğü grubu ve düzinelerce başka sağcı ve ırkçı hareket ve grup. Söylendiği gibi Amerika'da 1600'den fazla aşırı sağcı grup tespit edildi ve Mart 2020'de yayınlanan istatistiklere göre 2010'dan 2020'ye kadar sadece 10 yılda 330 Amerikalı bu aşırı sağcı gruplar tarafından öldürüldü. Evet, muhterem dinleyiciler, George Floyd cinayetinden Black Lives Matter protestolarına kadar bu yaralar Amerika'da ırkçılığın ve beyaz üstünlüğünün henüz bitmediğini gösteriyor. Barışa, eşitliğe ve adalete ihtiyaç duyan bir dünyada Ku Klux Klan gibi grupların geçmişini hatırlamak ileriye dönük yolu yeniden düşünmek için bir fırsattır. Belki bir gün gelecek özgürlük ve eşitlik iddiasında bulunan Amerika sloganlarına gerçekten sadık kalacak ve nefretten arınmış bir toplum inşa edecektir. Muhterem dinleyiciler, Ku Klux Klan, Amerikan tarihinde Nefretin ve Irkçılığın Karanlık Gölgesi isimli programı dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Thank you. Kur'an-ı Kerim, insanlara insan olmayı öğreten ve onları hidayete erdirmek, dünya ahiret saadetlerine güvence altına almak, vallaha kulluk ve ibadet etmeye davet etmek için nazil olan ilahi kitaptır. Kuşkusuz bu semavi ve ilahi kitabın azametini anlamak, beşerin kısıtlı idrak gücünün çok çok üstündedir. Bu yüzden Kur'an'ın azametini ve faziletinin çeşitli boyutlarını tanımak ve anlamak için kaçınılmaz olarak bu muazzam kitabın tüm sırlarını bilen ve ilahi ilimleri taşıyanlara da yani İslam peygamberi ve pak ehli beytine başvurmak gerekir. Bu büyük insanlara başvurmak bizlere Kur'an-ı Kerim'in azametini idrak etmekte yardımcı olacaktır.
İslam peygamberi bir rivayette şöyle buyurmakta: Kur'an-ı Kerim Allah'ın sofrasıdır. O zaman elinizden geldiğince bu ziyafetten yararlanın. Kur'an-ı Kerim aydın nur ve yararlı ilaçtır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Çünkü Yüce Allah onu öğrenmekle sizi onurlandırır. İmam Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor: Kur'an-ı Kerim tilaveti imanı geliştirir.
Kur'an-ı Kerim, ilahi hidayet kitabı ve İslam peygamberinin de ebedi mucizesidir. Kur'an sözcüğünün anlamı kıraat etmek ve okumaktır. Dolayısıyla bu ilahi kitabın muhtevasına ulaşabilmek için atılması gereken ilk adım bu kitabı okumaktır. Böyle insan içindeki kavramları öğrenir ve talimlerine de uygulamak suretiyle ilahi hidayete erebilir. Bu yüzden Allah'ın kitabını okumak ve böylece dünyevi ve uhrevi saadete ermek hem bu semavi kitabın ayetlerinde ve hem de Ehl-i Beyt hadislerinde sık sık vurgulanmıştır. Yüce Allah, Müzemmil suresinin son ayetinde mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim okunmasını da buyurmuştur. İslam peygamberinden bir rivayetten en mümin insan, en çok Kur'an-ı Kerim tilavet eden kişi olduğunu öğreniyoruz. Yine İmam Sadık Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız: Mümin insanın Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra veya öğrenme esnasında vefat etmesi uygundur.
Tahran Radyosu.
İnsan büyük bir şahsiyetin huzuruna çıktığında gayet nezaketli ve tertemiz bir görünümle bu şahsiyetin huzuruna çıkmaya özen gösterir. Kur'an-ı Kerim kıraati de bir nevi bu semavi kitabın ve esas sahibi yani Yüce Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim gerçekte Yüce Allah ile konuşmaktır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayette şöyle okumaktayız: Kim Allah ile konuşmak istiyorsa Kur'an-ı Kerim okusun. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'i okuyan insan kendini Yüce Allah'ın kelamının muhatabı olarak görür. Yüce Allah bizimle konuşurken Hak Teala huzuruna çıkmanın tüm şartlarını ve adabını yerine getirerek daha fazla yararlanmalı ve Yüce Allah'ın sevgi ve merhametinden faydalanmalıyız.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın kelamı olduğundan bu semavi kitabı okumanın başka kitapları okumaktan çok daha farklı olduğunu unutmamalıyız. Bu yüzden karinin bazı adaba uyması şarttır. Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim okurken temiz ve pak olmaktır. Yüce Allah Vakıa suresinin 79. ayetinde ona ancak temizlenen insanların dokunabileceğini buyurmaktadır. İşte bu yüzden insan Kur'an-ı Kerim'i eline almadan önce abdest alması vaciptir ve genelde insanın kıraat sırasında abdestli olması müstahaptır.
Ağzın sağlık kurallarına uymak Kur'an-ı Kerim tilavetinden önce tavsiye edilen bir başka konudur.
Rivayetlere göre İslam peygamberi ibadet sırasında ve özellikle Kur'an-ı Kerim tilaveti ve gece namazından önce misvak kullanıyor ve bu ameli Müslümanlara tavsiye ediyordu. Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Kur'an-ı Kerim'in yolunu temiz tutun. O hazrete Kur'an-ı Kerim yolunun ne olduğu sorulur. Allah Resulü ağzınız diye buyurur. Yine sahabe şöyle sorar: nasıl temiz tutalım? O hazret misvak kullanın diye buyurur.
Her işi yerine getirmek için bir takım hazırlıklar yapılması gerekir. Kur'an-ı Kerim havasına girmek için insanların hazırlanması da gerekir ve bu hazırlık dua etmekle olur. Kur'an-ı Kerim'e başlarken masum imamlardan birçok dua nakledilir. Burada İmam Sadık Aleyhisselam'ın okuduğu duayı aktarmak istiyoruz. O Hazret şöyle duada bulunur: ey Yüce Rabbim! Bu Kur'an senden Elçin Muhammed bin Abdullah'a nazil olan kitap olduğuna ve peygamberinin dilinden cari olan senin kelamın olduğuna şahadet getiriyorum. Ey Yüce Rabbim, senden Kur'an'a bakışımı ibadet ve kıraatımı seni anma ve zikretme ve ayetlerini düşünmeme ibret yapmanı niyaz ediyorum ve beni senin Kur'an-ı Kerim'deki vaazlerine beyan ederek günahlardan sakınan kimselerden yap. Ey Yüce Rabbim, beni senin dininin talimlerine öğrenerek ayetlerini ve ahkamını düşünenlerden yap.
Yüce Allah Nehl suresinin 98. ayetinde şöyle buyurmakta: Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Allah'a sığınmak, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim karilerini emrettiği hükümlerdendir ve İslam peygamberi tilavete başlamadan önce mutlaka kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım anlamına gelen "Eûzu billahi mineşşeytanirracim" cümlesini tekrarlardı. Kuşkusuz bu sığınma hakiki anlamda olmalı ki etkili olsun. Yüce Allah da bize kucak açsın ve bizleri Kur'an-ı Kerim ile ıslah etsin.
Kur'an-ı Kerim İslam peygamberine şöyle emrediyor: Yaradan Rabbinin adı ile oku. Kur'an-ı Kerim'in tüm sureleri Tevbe suresinin dışında Besmele ile başlar. Gerçekte Bismillah sözcüğü Müslümanların kutsal şiarıdır ve her amelin veya her sözün başında beyan ediliyor ve böylece o amel veya söz Yüce Allah'ın adı ile mühürlenmiş olur. Kur'an-ı Kerim tilavetinde dikkat edilmesi gereken bir başka konu, bu semavi kitabı yazılarının üzerinden okumaktır. İmam Sadık Aleyhisselam'ın sahabelerinden İshak bin Ammar o hazretten sorar: canım sana feda, ben Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyorum. Acaba onu ezberden okusam mı daha iyi, yoksa yazılarının üzerinden mi? İmam Sadık Aleyhisselam da şöyle buyuruyor: onu oku ve mushafına bak. Çünkü daha iyidir. Acaba mushafa bakmanın ibadet olduğunu bilmez misin?
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Kıymetli dinleyiciler, bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Sesi muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Kum halkı bugün İslam devrimi lideriyle görüşecekler. İran Dışişleri Bakanı Zeyd Abbas Irakçı diplomasi meydanın gücüne dayanarak ilerlediğini belirtti. İran'ın Londra Büyükelçiliği İngiliz parlamentosundan bir üyenin açıklamalarına tepki gösterdi. Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı dünyanın en karmaşık ve şaşırtıcı hava operasyonu İran adına yapıldığını belirtti. İran, Fransa'nın bölgeye yönelik yapıcı olmayan yaklaşımını yeniden gözden geçirmesini istedi. İran, Çin'deki depremzedelerle acılarını paylaştı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG ortadan kalkmazsa gereği askeri harekattır, dedi. Hamas, Araplar ve Müslümanların Siyonist rejim İsrail'in açgözlülüğüyle mücadele etmesi gerektiğini belirtti. Ve Siyonist esirler aileleri Netanyahu'ya karşı resmi şikayette bulundular. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.